3 soru 2 bakış. Barbaros Demircioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum, sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Sayın dinleyenler, burası RSFM, Barbaros Devecioğlu ben. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Arda Tunca, ekonomist ve Profesör Doktor Aylık Ozanoğlu. Her ikisiyle de Euro ve Avrupa Birliği'nin geleceğini konuşacağız Yunanistan krizi çerçevesinde. İlk konuğumuz Arda Tunca olacak. Arda Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
Hoş bulduk Barbaros Bey. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Yunanistan'ın yeni hükümeti ve Maliye Bakanı bir nevi star oldu. Politik star oldu. bunu konuşmaya devam edeceğiz. Henüz daha net bir şey yok izleyebildiğim kadarıyla. Her gün birbiriyle çelişen haberler geliyor. Ancak sizce anlaşabilecek mi Avrupa Birliği ile ya da Avrupa Merkez Bankası ile Yunanistan borçların ödenmesi için sunacağı formül bir karşılık bulabilecek mi sizce?
Çok zor gibi gözüküyor. Neden zor gibi gözüküyor? İşin siyasi tarafı tabii ki var. Yani yeni hükümet Yunanistan'da dedi ki ben bu anlaşmaları tamamen ortadan kaldıracağım. Sizin yani halkımın çekmiş olduğu bütün bu ızdıraplara, acılara son verecek bir politika uygulayacağım. Şimdi bu işin siyasi boyutu ama ben tabii kendi mesleğim gereği işin ekonomik boyutuna bir bakayım. Ve hemen çok radikal bir şey söyleyeyim. Yunanistan'ın içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan çıkmazdan çıkabilmesinin, bu yükle beraber çıkabilmesinin imkan ve ihtimali yok.
Çünkü bir matematik formülü yok yani, değil mi bunun?
Matematik formülü zaten eşittir. Hani yapıyorsunuz bir sürü, geliyorsunuz denklemin sonuna, eşittir batış diyor yani Yunanistan için. Dolayısıyla buradan Yunanistan'ın çıkabilmesi mümkün değil. Ama bunun temelinde çok önemli bir unsur var. Yunanistan'ın bu borçları ödeyememesinin çok temel nedeni Yunanistan'ın çok böyle petrol üreten tek sektörlü ülkelere benzer bir ekonomik yapısı olması ve dolayısıyla gereken geliri, milli geliri içeride üretip bu borçların altından kalkamayacak olması var. Çünkü iki tane sektöre dayanıyor Yunanistan ekonomisi, gemicilik ve turizm. Şimdi sadece bu iki sektörle ve çoklu bir takım dallara, farklı farklı alanlara yayılmamış bir sanayi yapısıyla bu yapının içerisinden güçlü bir gelir üretimi gerçekleştirebilmesi ve bununla birlikte de bu borcu ödeyebilmesi mümkün değil. Zaten teknik olarak iflas etmiş durumda Yunanistan. Şimdi zaten yeni hükümet de bunu çok iyi biliyor. Ya anlaşsa ne olacak zaten? Yani diyelim ki anlaştı. Yunanistan'ın bu borcu ödeyebilmesine imkan ve ihtimal yok. Yani dolayısıyla anlaşmanın yapılsa bile anlaşmanın varabileceği bir nokta yok. Zaten eski hükümet Yunanistan, ki bu bundan sonraki hükümetleri de bağlar, imzalamış, anlaşmaların altına imzaları atmış, bunun sözünü de vermiş. Evet doğrudur, hukuken yapması gerekiyor, bir takım edimleri var yani yapması gereken Yunanistan'ın, ama zaten Avrupa Birliği içerisindeki Euro bölgesi de bunları empoze ederken Yunanistan'a bir imkansızı talep etmekle zaten onlar da bir hata yaptılar.
Evet.
Ve daha da işin bir adım gerisine gidelim, daha işin başlangıcında külliyen yanlış kurgulanmış olan bir parasal birlik nedeniyle zaten Yunanistan'ı bu işin içine dahil etmekle de işin başında büyük bir hata yaptılar. Yani Euro bölgesi ayrıca Yunanistan'ın da ötesine gidelim. Yunanistan'ın ötesinde de bir takım başka sorunları da önümüzdeki zamanlarda yaşayacak. Eğer Yunanistan Euro bölgesinden çıkacaksa, ki bu çok güçlü bir ihtimal ve hatta çıkması da bence gerekiyor. Kontrollü bir çıkış yapılması gerekiyor burada. 2011'de o Euro bölgesinin adeta yangın yerine döndüğü dönemde zaten belki bunun yapılması gerekiyordu. Geç kalındı ve diğer ülkelerle ilgili olarak da hala geç kalınıyor. Bunun arkasında daha İtalya var, İspanya var. Bunlar da gelecek önümüzdeki günlerde. Yani 2015 içinde değilse bile 2016, 2017, 2018 bütün bu gecikmeler devam edecek. Ve çünkü siyasi olarak bunu bir birlik kurmaya çalıştığını iddia ediyor, bunu yapmaya çalışıyor Avrupa. Ortada tamam güzel iyi bir niyet var ama mali ve politik birliğin beraber kurulmadığı hiçbir parasal birliğin yaşama şansı yok. Dolayısıyla Euro bölgesi baştan aşağı zaten çok sorunlu. Şu anda Yunanistan bu çözülmenin ben bir başlangıcı olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu kanıdayım, anlaşma yapılamayacak. Ayrıca demin de dediğim gibi yapılsa ne olur? Yani teknik olarak imkansız bir şeyi çözmeye bir imza atarak yeni bir anlaşmayla çalışılsa ne olur, çalışılmasa ne olur? Yani, bu anlaşma da sonuçta çökmeye mahkum.
Peki şu yani o zaman manasız bir talep mi? Borçların bir kısmını silelim, bir kısmı içinde yeni vadeler oluşturalım talebi var galiba yanılmıyorsam.
Evet,
gerçi
o da var.
Her gün değişiyor haberler ama. Yani bu bir sonuç vermeyecek, bu talep bir sonuç vermeyecek bir talep mi? Karşılık görmeyecek bir talep mi sizce o zaman?
Karşılık görmemesi gereken bir talep. Çünkü dikkat ederseniz Almanya çok ayak diriyor buna. Bunun da sebebi eğer Yunanistan'la bu işe başlarsak diğer ülkeler de talep etmeye başlayacaklar. Bakın İspanya'da bir Podemos hareketi var.
Yani evet, doğru. Bu tip seçimlerde de birinci giderek parti olma ihtimali çok yüksek ilk seçimlerde.
Evet, yani dolayısıyla içeride toplumlar, halklar Avrupa'nın içerisinde Euro ile ilgili ortaya konulan kuralları kendisine karşı bir tehdit olarak algılamaya başladı. Bu bir miktar yaygınlaşıyor. Bu zaten bir takım kamuoyu yoklamalarında, anketlerde ortaya çıkıyordu. Şimdi siyasi bir harekete dönüşmeye başladı bu Yunanistan ve İspanya'daki hareketlerle. Tabii arkasına nasıl geleceğini de bilemeyiz ama toplumlar bunu bir tehdit, yani Euro'yu artık bir tehdit olarak algılama eğilimine girmeye başladılar. Şimdi dolayısıyla diyelim ki Podemos iktidara geldi ki Almanya böyle düşünüyor. Zaten açık açık da söylüyor bunu. Yunanistan'ı sildin, hadi şimdi benimkini de sil. İtalya zaten iyi durumda değil. Geçen gün biliyorsunuz İtalya Maliye Bakanı ile Yunan Maliye Bakanı arasında böyle bir polemik de yaşandı. Yunan Maliye Bakanı siz kendinize de bir baksanız iyi olur falan dedi. O da dedi ki ne demek istiyorsun, bizimki durumu iyi, sizin gibi değil falan, ama öyle değil yani. İtalya'da
değil, burada. Tabii İtalya'nın da durumu kritik. Evet.
Yani çok
yani büyük. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi burada çözümsüzlüğü dayatan sanki hani bir an şimdi Yunanistan istediği şeyleri alamazsa anladığım kadarıyla görüntü o ki bunların başındaki en önemli unsur, yani bunu sağlayan unsur Almanya. Yani Almanya'nın istemediği çözüm olmayacak gibi görünüyor. Bu durumda sanki Almanya bir anlamda isteye Avrupa Birliği projesini bir küçültülmüş Almanya Hinterland projesine mi çevirmek istiyor bir taraftan da? Yani uğraşamayacağı Güney Avrupa'yla, para birliği sağlayamayacağı, ekonomik birlik sağlayamayacağı Güney Avrupa yerine kuzeyde daha kendine uygun, daha standartları farklı, efendi bir Avrupa mı yapmaya çalışıyor?
Yani doğrusu bu olur açıkçası. Yani ama bu kararı almak o kadar zor ki.
Yani çok ciddi politik sonuçları olacaktır bunun, değil mi? Avrupa'da ciddi. O zaman yani tabii kuzeyde şimdi de bunlara benzer partiler çıkacak. Almanya'da bile var bu minvalli bir parti.
Tabii. Yani olabilecek o. Çünkü orada da başka bir şey. Şimdi Almanlar da diyecekler ki biz bütün bu bedelleri ödüyoruz. Ama niye ödüyoruz? Yani niye benim derkimle kalkıp da bunu yapıyor? Yani hatta çok küçük bir anekdot aktarayım. Bundan 3 sene önce bir Alman dostumla sohbet ederken Yunanistan'da hatırlarsanız bir grevler vardı, yoğun grevler oldu, işçileri falan. Yunanistan'dan geçeceğim, gideceğim dedi. Ben de dedim ki nasıl, yolda grev var, engeller var, bloke ettiler, geçemeyebilirsin, acaba başka bir yol mu denesen? Espri yaparak bana dedi ki paranızı ben ediyorum, açın yolu, geçeceğim derim, geçerim dedi bana. Yani mantık bu. Yani anlatabiliyor muyum bakış açısının nereye gelmiş olduğunu? Bunu bir birey söylüyor, benim Alman bir dostum, ama bak kafa yapısı bu noktaya geldi. Yani dolayısıyla şimdi böyle bir hareket öbür tarafta Almanya'da falan da içeriden oynuyor. Çok ciddi büyük bir siyasi harekete dönüşmemiş durumda, ama niye dönüşmesin? Dönüşebilir.
Evet, yani her yani şey böyle bir şey görünüyor. Yani Avrupa'nın siyasi geleceği çok polarize bir vaziyete dönebilir mi sizce?
Bence dönebilir. Ya ekonomi üstünden tamamen Euro kaynaklı, ki burada siyasilerin büyük bir hatası var. Bundan 25 sene önce duvarlar yıkıldı, bir sistem çöktü falan, onun heyecanıyla bir anda Avrupa'da bir siyasi birliğe gidelim gibi bir istek oluştu ama bunu parasal birliğe dönüştüler. Halbuki sadece Avrupa Birliği kendi içinde bir serbest ticaret bölgesi olarak kalabilseydi bence bu kadar sorun değil, çok daha iyi bir ekonomik koşulda bugün yaşıyor olabilirlerdi. Biraz fazla zorladılar ve Euro bölgesi, yani iktisat teorilerine de baktığım zaman Euro bölgesi yanlış kurgulanmış bir para birliği. Bu şekilde bir para birliği olamayı, hayal güzel, birlik olalım, kardeş olalım, iki tane dünya savaşı buradan çıktı, mahvettik bütün dünyayı, kendimizi de helak ettik ama artık böyle olmasın, niyet çok güzel ama şimdi bir de bir tarafta da ekonominin kuralı, bunu yaparken başka bir şekilde bunu yapmak gerekiyordu. Yani evet, dolayısıyla Avrupa'nın hiçbir şansı yok ama bu dediğim uzun vadede, yani ben hepsi bunların 2015'te olacak falan diye bir şey söylemiyorum. Kesinlikle bir şey söylemiyorum. Belki 2020'de çöker Euro. Evet, yani 99'da anladım. Çıktığı zaman da ben Euro'nun sıkıntılı olduğunu düşünüyordum ve dalga geçiliyordum açıkçası. Bu kadar büyük bir proje niye böyle düşünüyorsun, nasıl böyle bakarsın bu olaya diye derdimi anlatmakta zorlanıyordum. Yani bakın, dünya barışı, şusu, busu, evet bunların tabii ki hepsine varım ama bir de alıyorum, bakıyorum elime, teknik olarak iktisat kitaplarında anlatılan, yazılan entegrasyon teorileri, para birliği kuralları, bir takım modeller, hiçbir yere ben bu şartlarda oturtamıyorum bunu. Yani 19 evet. tane farklı ülke şu anda. O zaman daha da küçük de aslında ilk kurulduğu zaman, hatırlayın yanlış hatırlamıyorsam 12 üyeyle başladılar.
Evet evet 12 ile başladılar.
12 ile başladılar ve o zaman da yani bu şekilde bunun tutabilmesi mümkün değil. Bir tane para politikası, 12 tane farklı maliye politikası, 12 tane farklı ülke, mümkün değil bunun yürüyebilmesi. Yani evet. Onun için Euro'nun çökeceğini düşünüyorum hala. Bu Yunanistan'la bu çözülmenin başladığını düşünüyorum ama ne zaman sorusuna mümkün değil bir nokta atışı, bir tahmin yapabilmem, verebilmem peki, tabii ki mümkün değil.
Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Arda Tunca, iyi günler, kolay gelsin.
Ben teşekkür ediyorum Barbaros Bey, kolaylıklar diliyorum.
Sayın dinleyenler, şimdi ikinci konuğumuz mikrofonlarınızda Profesör Doktor Aylık Ozanoğlu. Teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza.
Teşekkürler, hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi Syriza'nın Avrupa Birliği ve görüşmeleri devam ediyor. Her gün yeni haberler çıkıyor ama nihayetinde genel kanı, borç ertelemesi ya da yeni paketlerle ilgili bir anlaşamama ihtimalinin yüksek olduğuna dair. Ben size şunu sormak istiyorum Sayın Kozanoğlu. Bu anlaşırlar ya da anlaşamazlar. Nihayetinde borcun ertelenmesi, en azından bir kısmının silinmesi, bir kısmının ertelenmesi dışında başka bir ihtimal yok gibi görünüyor. Bu ihtimaller Yunanistan ve mesela İspanya'da Podemos'un durumu ve özellikle Güney Avrupa'da yükselen kemer sıkma politikalarına karşı yükselen politik hareketler de göz önüne alırsak Avrupa'nın politik geleceğini nasıl etkileyecek? Yani nasıl bir politik resim göreceğiz Avrupa'da yakın gelecekte? Yani değişiklikler.
Yunanistan'da halkın iradesiyle iktidara gelen Syriza hükümetine karşı bu kadar katı davranılmasının en önemli nedeni Yunanistan'daki solun Syriza'nın bu başarısının tüm Avrupa'da domino etkisi yaratması korkusu. Çünkü küresel krizin başından beri uygulanan kemer sıkma politikaları benzer ülkelerin hiçbirinde olumlu sonuç vermiş değil. Yani İspanya, Portekiz, İtalya arka arkaya yapılan bütün seçimlerde hükümetteki partiler, bu programları uygulayan partiler ağır seçim yenilgilerine uğradılar. Özellikle merkez sol, sosyal demokrat olarak bilinen hükümetler özellikle çok ağır fatura ödediler. Şimdi Yunanistan'ın arkasından işte 2015'in Kasım'ında yapılacak seçimlerde İspanya'da Podemos'un, 2015'in Eylül veya Ekim'inde yapılacak seçimlerde Portekiz'de sol blokun, İrlanda'da bir sonraki yıl yapılacak seçimlerde Sinn Féin'in öne çıkmasından korkuluyor. Özellikle evet. hükümette olan partiler de Avrupa Birliği'ndeki partnerlerine sakın Yunanistan'a hiç taviz vermeyin. Bu bizim sonumuz olur. Biz sizin direktifleriniz doğrultusunda kemer sıkma politikalarını uyguladık, harfiyen yerine getirdik. Siz şimdi Yunanistan karşısında gevşerseniz bizim de hükümetimiz tepe taklak olur diyorlar. Yani bunu en başta İspanya Başbakanı Rajoy, Avrupa Birliği Maliye Bakanlarına, Avrupa Merkez Bankası'na gevşememeleri konusunda sürekli baskı yapıyor. Ama Syriza'nın sanki kendi başına buyruk davranan maceracı bir sol hükümet olarak sunulması çok yanlış. Çünkü öncelikle krizin başından beri çok ciddi bir mağduriyet yaşayan Yunan halkının iradesiyle geldi ve onlara Selanik programı diye ifade edilen çok detaylı bir ekonomik program çerçevesinde vaatlerde bulundu. O bakımdan Syriza eğer vaatlerini yerine getiremezse tamamen Avrupa Merkez Bankası IMF ve Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu Troika'ya teslim olursa öncelikle Yunan halkı Syriza'ya karşı çok büyük bir tepki gösterir. Çünkü Yunanistan'da çok ciddi bir kriz yorgunluğu var. İnsanlarda isteksizlik var. Mesela Syriza'nın uzun yıllar sonra solda büyük bir başarıyla birinci parti olması dahi çok ciddi kutlamalara neden olmadı. İnsanlar bir şekilde tam Syriza'nın performansından emin olmadan bir umuda oy verdiler ve beklenti içindeler. O bakımdan Yunanistan'da çok ciddi bir toplumsal çalkantıya gebe olabilir hiç taviz verilmemesi. Syriza'nın ekonomi programı çok radikal bir program değil. Mesela Japonya'da, ABD'de ciddi bütçe açıkları verilerek kriz yönetilmeye çalışılıyor ki çok oralarda da ciddi bir başarı elde edilmiş değil. Halbuki Syriza bütçeyi dengeleyerek krizin sosyal etkilerini hafifletmeyi amaçlıyor. Halbuki Troika'nın dayattığı program %4,5 civarında bütçe fazlası vermeyi gerektiriyor. Bu da sosyal programların iyice etkisizleşmesini, kamu istihdamının daralmasını, asgari ücretin ve emekli maaşlarının düşmesini getiriyor. Bu da çok ciddi bir sosyal, politik ve insani tablo ortaya koydu Yunanistan'da.
Peki yani şöyle bir distopya dolaşıyor ortada Avrupa'da. Bu sorunun önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu gelişmelerin sonucunda iyice security devletine dönebilir. Duvar yıkıldıktan sonra yapılan bütün büyük demokrasi nutuklarının tamamı çöpe atılabilir. Bir şey olacak mı? Yani mesela kuzeyde sağ kayma, güneyde sola kayma olursa, tamamen afaki konuşuyorum ama eğer böyle gerçekleşirse, Podemos ve diğerleri güneyde kazanırsa, yani yakın gelecekte Avrupa ikiye bölünüp kuzeyde daha security devleti ama güneyde daha farklı bir vaziyet söz konusu olabilir mi?
Gayet doğru bir şekilde altını çizdiğiniz gibi özellikle Rusya korkusu aşılanarak kuzeyde daha güvenlik ve yönelik bir program demet uygulanmaya çalışılıyor. Sonunda Ukrayna'da yaratılan krizin büyük ölçüde dış destekli olduğu düşünülürse sonunda seçilmiş bir devlet başkanının darbe denebilecek bir süreçle alaşağı edilmesi hatırlanırsa veya Suriye'yi hatırlayalım. Suriye'de Beşar Esad'ın şöyle veya böyle ülkesinde güvenliği sağlamak için şiddete başvurması, kendi halkına kurşun sıkıyor denirken Ukrayna'da benzer bir durumun ayrılıkçılara karşı demokrasi savunucularınca yürütülen operasyon diye sunulması gibi bir durum var. Ama krizden beli bükülmüş olan İtalya, İspanya, Portekiz, biraz batıya gidersek İrlanda halkını bunlar hiç etkilemiyor. Öncelikle kendi yaşamlarının düzelmesini gerileyen yaşam standartlarının en azından kriz öncesine dönmesini talep ediyorlar. Hani benim temennim böyle bir kuzey-güney diye ayrım olmaması, tüm Avrupa'nın işte daha emekten yana, daha paylaşımcı bir şekilde bu neoliberal politikalara hayır demesi, daha sosyal, daha refah devletine dönük yeni bir Avrupa tasavvurunun Yunanistan'dan başlamak üzere tüm Avrupa'da yaygınlaşması.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Hayri Kozanoğlu katıldığınız için. Sağ olun.
Sağ olun, iyi yayınlar.
Evet, 3 hafta süren Euro'nun geleceği, Avrupa Birliği'nin geleceği ve Yunanistan'daki yeni hükümetle birlikte başlayan Avrupa Birliği'nin geleceğine dair ciddi tartışmaları konu aldık. 3 haftadır bu konuyu yapıyoruz. Bugün sondu sayın dinleyenler. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler.
3 soru 2 bakış. Barbaros Tevecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.